Ayrım 12.
Müneccimleriniz ya da medrese hocalarınız bir hata yaptıklarında söz gelimi cezaya çarptırılırlar mı? Hata yapmaktan korkmuyorlarsa belki de hatanın cezasından korkuyorlardır. Hayır, onlar cezaya çarptırılmaz çünkü onlara bilgin diye saygı duyarız. Öyleyse onların doğru düşünmeleri için yeterince şart yok demektir. Çünkü onlar doğru düşünseler de düşünmeseler de nasıl olsa saygı göreceklerini, tehlikeye düşmeyeceklerini bildiklerinden hatadan da korkmazlar. Ama mesela tüccarlar öyle mi? Bu mesleğin adamları doğru düşünmedikleri anda iflas ederler. Benim gibi casuslar da hata yapar yapmaz yakalanıp asılırlar. İşte bu yüzden hata yaptığı anda servetini, hatta canını kaybedebilecek olmayan insanların fikrine güvenilmez. Çünkü malı, canı, sevdikleri tehlikede olmayan biri doğru düşünemez. Bilgi tehlikeyle ölçülür dediğimde kastettiklerim bunlardı. Benim neden bilgin olduğuma gelince, yaptığım işten büyük para aldığım için ülkemde aşağılanırım. Kralıma verdiğim bilgi yanlış çıkarsa hemen asılırım. Bu yüzden yaşadığım tehlike en büyük tehlike olduğu için bir casus olarak bilginlerin en büyüğü de benim. Peşinde koştuğum bilgi de kaçınılmaz olarak en doğru bilgi olacaktır. Çünkü doğru ya da yanlış olduğu er ya da geç anlaşıldığında ben ya zengin ya da ölü olacağım. Casusun sözlerinden ziyadesiyle etkilenen padişah o gece uyumayıp sabaha kadar düşündü. Sonunda Enderun talebelerinden birkaçını yanına çırak alıp onlara mesleğinin sırrını öğretmesi karşılığında casusun hayatını bağışlamaya karar verdi. Ertesi sabah tutukluyu huzuruna çağırtıp ona düşüncesini söylediğinde hiç beklemediği bir karşılık aldı. Bu melun kafir hayatta kalabilmek için teklifi kabul edebileceğini ama öyle her önüne geleni de yanına çırak alamayacağını söylüyordu. Padişah ona çıraklarında ne gibi vasıflar aradığını sorduğunda kafirin cevabı karşısında ağzı bir karış açıldı. Casus dairenin çevresinin çapına oranı olan 3-1-4 sayısını 666 haneye kadar hesaplayabilecek birini istiyordu. Bu şart Enderun talebelerinin başına bir hayli iş açacaktı. Çünkü söz konusu sayının bir an önce hesaplanmasını buyuran ferman karşısında boynu kıldan ince olan bu oğlanlara sonuca varamadıkları her günün sonunda onar değnek vuruluyordu. Enderun'dan nihayet umut kesilince medreselere başvuruldu. Fakat ulema taifesi de arzu edilen sayıyı bir türlü hesaplayamadı. Sonunda sokaklarda tellal bağırtılarak dairenin çapına oranını 666 haneye kadar hesaplayabilecek bir baba yiğidin 10 bin altınla ödüllendirileceği bütün Konstantiniyye'ye duyuruldu. Aradan bir ay geçtikten sonra tefecilerin muhasebe işlerini yürüten bir adamın çırağı kafasında 666 hanelik bir sayıyla Babu Hümayun'a geldi. Bütün ısrarlara rağmen bulduğu sayıyı ancak ve ancak padişaha söylemekte kararlıydı. Aynı gün casusu Yedi Kule zindanından getirip bu delikanlıyla yüzleştirdiler. Cevabı işiten kafir sayının doğru olduğunu gördü ve oracıkta bu sayıyı kimselere söylememesi için gence yemin ettirdikten sonra onu çıraklığa kabul etti. Efraim adındaki bu çırağı bildiği her şeyi, kılık değiştirmeyi, şive taklidi yapmayı, kapı dinlemeyi, meslektaşlarıyla haberleşmeyi, adam zehirlemeyi ve akla hayale gelmedik daha bir nice yolu, yöntemi öğretti. Casus öldükten sonra padişahın izniyle Teşkilat-ı İstihbarat-ı Humayun'u tam da ustasının öğrettiği üzere gizlilik esası üzerine kuran da Efraim oldu. Teşkilatın merkezinin darphanenin altında olduğunu yalnızca padişahla Efraim ve adamları biliyordu. Efraim'in adamları, sustalı divitleri, zehirli ve panzehirli yüzükleri, odalardaki gizli konuşmaları dinlemeye mahsus boruları yapan kuyumcu ve saatçiler, sahte fermanları, mazbataları, şehadetnameleri, hüsnühal kağıtlarını, gotik, italik, sülüs ve küfi tarzlarda yazıp tuğraları ve imzaları taklit edebilen hattatlar gibi meslek erbabı ile casusların bizzat kendilerinden ibaretti. Teşkilatın darphanenin altındaki gizli merkezindeki odalarda çırak adaylarına Frank, Acem, Suvaç, Nemçe, Rus, Danıska ve Arap dilleri öğretiliyor, Kılık değiştirmenin yolları yordamlarıyla kapı dinlemek, haberleşmek, adam öldürmek gibi işlere mahsus tuhaf aletleri kullanma usulleri gösteriliyordu. Zamanla bu casus nesli 7 iklim 4 bucağa gönderilir oldu. Onların her biri kale planları, asker sayıları, savaş taktikleri, satın aldıkları kişilerin adları, savaş gemilerinin rotaları, top döküm formülleri gibi gizli bilgilerle geri döndükçe teşkilatın değeri ortaya çıktı. Efraim'in bu bilgileri şifre ile kaydettiği defterlerin sayısı da arttıkça arttı. Bu defterlerdeki şifreli yazılar özel bir cihazla okunuyordu. Bir kuyumcuya yaptırılan bu cihaz, üstünde saydam kağıttan kapak olan bir kutuya benziyordu. İçinde küçük küçük 666 adet ayna ile bu aynaların her biri ekseni etrafında döndüren aynı sayıda madeni düğme vardı. Öyle ki bu düğmelerin üzerindeki ibre 0'dan 9'a kadar herhangi bir rakama getirilince ona bağlı olan ayna da sayıya göre ekseni etrafında dönüyordu. Bir mum yakılıp kutunun içindeki özel yere konunca kapaktaki saydam kağıt aydınlanıyor ve her sayfasında 666 harf bulunan defter kutunun altına konunca da kağıdın üzerinde aynı harfler ama bu kez değişik yerlerde beliriyordu. Frank alfabesine göre şifrelenen bu yazıdaki her bir harfe karşılık birer ayna bulunduğundan aynanın harfi kağıt üzerinde doğru yere yansıtması zorunluydu. Ama bunun için her bir aynanın doğru açısını bulmak gerekiyordu. Bu da 666 sayıyı akılda tutmak demekti. Bu sayılardan ilk üçü olan 3, 1 ve 4'ü çok kimse bilirdi. Ama 666 tanesini bilmeksizin şifreli metinlerin hiçbirini okumak mümkün olamazdı. Padişah öldükten sonra teşkilatın varlığını Efraim'le adamlarından başka hiç kimse bilmiyordu. Zaten böyle bir şeye gerek de yoktu. Bununla birlikte Efraim yeni padişahın huzuruna çıkıp ona teşkilattan bahsetmeyi uygun gördü. Ondan giderler için para istemedi. Çünkü kendisi en büyük sermaye olan bilginin kendisine zaten sahipti. Gerçekten de limanlara gelen ve giden malların fiyatlarının ne zaman yükselip düşeceğini casusları aracılığıyla bildiğinden paraca sıkıntı söz konusu değildi. Fakat Efraim'i üzen bir şey vardı. Artık bir ayağı çukurdaydı. Casusların dünyanın dört bir yanından getirdiği son derece önemli bilgilerin şifrelenip doldurulduğu defterler artık raflardan taşıyordu. Ama okuma cihazındaki 666 rakamı kendisinden başka hiç kimse bilmediği için o öldükten sonra bu bilgiler heba olabilirdi. Bu yüzden kendisinden sonra teşkilatın başına geçebilecek birini tayin etmeliydi. Böylece bir zamanlar ustasının yaptığı sınavı bu kez kendi çıraklarına ve kalfalarına uygulamaya karar verdi. Teşkilat üyeleri dairenin çapına olan oranını 666 haneye kadar hesaplayacaklardı. Zamanla bir geleneğe dönüşecek olan sınavı kazanan bir casus muhakkak çıkacak ve teşkilatın daima bir büyük efendisi olacaktı. Fakat saat gibi çalışan teşkilatın dayandığı gizlilik esası yüzünden bazı beklenmedik durumlara düşmesi kaçınılmazdı. Teşkilatın Efraim'den sonra gelen büyük efendisi de ustası gibi canla başla çalıştı. Gel gelelim padişahın tahttan indirilmesi bu kez sorun oldu. Büyük efendi teşkilatın varlığını bildirip bağlılık yemini etmek için saraya gittiğinde Bab-ı Humayun'daki nöbetçiler tarafından durduruldu. Onlara yeni padişaha son derece önemli bir şey söylemeye geldiğini anlattığında sarayın baltacısını çağırdılar. Bu adamsa padişahla görüşmesini sağlayacağını söylüyor ama bunun için utanmadan yüklü bir bahşiş istiyordu. Kendisine istediği rüşvet verildiğinde sözünde durmadı ve kapıda bekleyen büyük efendiye derhal defolup gitmesini söyleyip hançerine davrandı. Fakat teşkilat bu durumdan yılacak gibi değildi. Son derece tehlikeli olmasına rağmen iletilmek istenen bilgi bir kağıda yazılıp becerikli casuslar tarafından padişahın yatak odasına bırakıldı. Ama sonuç koskoca bir sıfırdı. Padişah böyle bir teşkilat bulunduğuna inanmıyordu. İstihbarat-ı Hümayun kurmaya çalıştığı gizliliğin kurbanı olmuştu. Efraim'den sonraki büyük efendinin son derece dürüst bir mizacı vardı. Bu yüzden teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmedi. Casusları ona 7 iklim 4 bucaktan durmaksızın son derece önemli bilgiler getirmeye devam ediyor ve o da bunları ustasının şifresiyle defterlere işliyordu. Stratejik önemi son derece fazla bazı bilgileri casusları aracılığıyla yine padişahın yatak odasına bıraktıysa da bunun bir sonucunu göremedi. Ordu-i Humayun istihbarat eksikliği nedeniyle çıktığı seferlerde yenilmeye başlamış, saray zevk ve sefaya düşmüştü. Büyük efendi düşündü taşındı ve sonunda hattatlara yazdıracağı sahte ferman ve emirnamelerle hem orduyu hem de imparatorluğu yönlendirmeye karar verdi. Bunun sonucu hemen görüldü. Hattatların taklit ettiği padişah tuğrasını taşıyan fermanlar, kılık değiştirmiş casuslar tarafından orduların başında sefere çıkan paşalara iletilir iletilmez Konstantiniyye'ye ganimet akmaya başlamıştı. Birçok Yeniçeri bölüğü, topçu taburu, hatta sık sık koskoca bir kol ordu, bazen de ordunun ta kendisi, sahte fermanlar ve doğru bilgilerle zaferden zafere koştu. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecekti. Yaşlanan büyük efendi, teşkilatın yeni reisini yine sınavla seçmeye karar verdi. İstihbarat-ı Humayun'un bu defaki reisi, yüzü bir kadını andıran, çenesinde sakal yerine ancak birkaç kıl bulunan, şakakları ve ellerinin derisi altında mavi damarlar gözüken, adeta cam gibi saydam bir tene sahip olan Ebrehe adında bir casustu. Büyük efendinin ölümünden sonra padişaha gidip bağlılığını sunmaya gerek görmedi. Zaten mümkün olsa bile böyle bir şeyi yapmaya pek istekli olacak biri sayılmazdı. Çünkü o öncekilerden oldukça farklı biriydi ve teşkilat adeta onun deney masası olmaya doğru gidiyordu. Okuma cihazını 666 rakamla ayarlayıp öncekilerin doldurduğu defterleri yutarcasına okuduktan sonra casusları kendi merakı için kullanmaya başlamış, sadece sonucunu görmek için sahte belgelerle kendince bir takım oyunlara girişmişti. Hattatlara hazırlattığı belgeler ve kılıktan kılığa giren becerikli casuslar yardımıyla oynadığı bu oyunlar, her ne kadar başkalarının canlarına mal olurlarsa olsunlar, elinde tuttuğu gücü onun tanımasını sağlıyordu. O günlerden sonra insanları birer satranç taşı gibi görmeye başlamıştı. Bilme hırsı onu adam akıllı sarhoş ettiğinde artık suçsuz insanları türlü komplolarla zindana attırıyor ve adamlarını yollayıp bu insanların durumlarına gösterdiği tepkileri öğreniyordu. Ona göre hayat artık insanın büyük bir eğlenceyle çok şey öğrendiği bir oyundu ve içinde herkesin yaşamaktan korktuğu şu dünya gerçekten en eğlenceli oyuncaktı. O zamanlar gülmeyi o kadar çok seviyordu ki sahte bir belgeyle delinin birini paşa yapabiliyor ve yine onu aynı yöntemle stratejik önemi son derece fazla bir sınır kalesine atayabiliyor. Adamları kendisine kalenin nasıl düştüğünü anlatırken de çatlak sesiyle kahkahalar atıyordu. Bu durum 7 sene öncesine kadar sürmüştü. O günden sonra Büyük Efendi Ebrehe, cellat mezatından aldığı tuhaf bir aynaya alışılmışın dışında bir ilgi gösterir oldu. Artık neşesi sönmüş, Nemrut suratlının biri olmuştu. Anlatılanlara bakılırsa şekil itibariyle kapak yerine bir ayna parçasıyla kapatılmış, büyük bir tencereyi andıran bu ayna, duvara asılmayıp yere ya da sehpaya dört ayağı üzerine konuyordu. Ayakları bir karış kadardı. Gövdesi ise yaklaşık 4 karış çapında ve 3 karış yüksekliğindeydi. Oldukça ağır olan bu tuhaf aynanın içinde neler olduğu meçhuldü. Gel gelelim onun artık her nasılsa geleceği gösterdiği söyleniyordu. Gerçi Ebrehe bu aynayı yıllar önce satın almıştı. Ama günün birinde onda bazı şeyler görmüş olacak ki artık aynanın başından ayrılmaz olmuştu. İlahiyat kitaplarına ilgisi de o sıralar başlamıştı. Adamları aracılığıyla bu konuda hatırı sayılır bir külliyata sahip oldu. Yüzü hala gülmüyor, alınan onca güvenlik önlemlerine rağmen kendini tehlikede hissettiği suratından okunuyordu. Ardından el kimyaya ve diğer doğa bilimlerine merak saldı. Aristoteles'in fiziği elinden düşmüyordu. Bu bilginin eserinde özellikle zamanı anlattığı bahsi defalarca okuyup hatmetmişti. Günün birinde adamları ona kuzeyde ilginç bir dinsel tarikattan söz ettiklerinde, onlara bu konuda derhal daha fazla bilgi getirmelerini buyurdu. Bu tarikatın kutsal kitabının bir kopyası çok geçmeden elindeydi. Ebrehe'nin eline bu eserin geçtiği gün teşkilatın dönüm noktası oldu. Ebrehe eski oyunbazlığını bırakarak artık sadece ticaret ve para konusundaki bilgileri kabul etmeye başlamıştı. O günden sonra teşkilata çuvallar dolusu para akmaya başladı. İşin ilginç yanı, gelen çuvallar açılarak içindeki günah yüklü paralar büyük efendi tarafından tek tek kuruşu kuruşuna inceleniyordu. Çok geçmeden dilenciler ketudasının idam edileceği öğrenildiğinde bu adam sahte bir fermanla kurtarılıp teşkilata bağlandı ve Konstantiniye dilencilerine akan paralar da teşkilata gelen paraya eklendi. Alım satımla, haraç ve vurgunla, bağış ve sadakayla teşkilata gelen paraları Ebrehe tam 5 yıl boyunca tek tek en küçük bir mangırı bile atlamadan geceler boyunca incelemiş ama aradığı parayı bulamamıştı. Fakat casuslardan birinin verdiği bilgiyle harekete geçip büyük bir işe atıldı. Gözleri umutla parıldıyor ve son derece tehlikeli bir harekatı gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katıyordu. En güvendiği adamı Zülfiyar'ı aradığı şeyi bulması için kuzeydeki bir Frank kalesine sokmayı başarmıştı. Gel gelelim adamını bu kaleden çıkartmak başlı başına bir meseleydi. Bu yüzden hattatların hazırladığı sahte bir fermanla Edirne'deki karargâhtan 4 yeniçeri bölüğünü bu kaleyi kuşatmaya gönderdi. Açılan bir lağımla Zülfiyar nihayet kaleden kurtarılmış ama bacağından yaralandığı için kaleden çalmayı başardığı şeyi lağımcının çırağına vermişti. Fakat emanet aldığı şeyle birlikte daha sonra o kargaşada kaybolan lağımcı delikanlının kaçtığına hükmederek büyük bir aptallıkla onun ölü ya da diri yakalanmasını istemiş, böylece kuşu elinden kaçırmıştı. Ebrehe'nin umudu adının Bünyamin olduğunu öğrendikleri bu delikanlıyı bulmaktı. Gel gör ki sahte ferman usulüyle kendilerine söz konusu delikanlının evini aramayı buyurduğu yeniçeriler evi yıkmış ve Bünyamin'in babası Uzun İhsan Efendi'nin gözlerini oyup burnu ve kulaklarını keserek işi berbat etmişlerdi. Büyük Efendi'nin ikinci bir umudu ise aradığı nesneyi o an taşıyan delikanlının üstünde bulundurduğu şeyin değerini kestiremeyecek olmasıydı. Bu yüzden onu kolaylıkla elden çıkarabilirdi. Ebrehe bu nedenle Konstantiniye içindeki aramalarını sıklaştırmıştı. Yüzü her zamankinden daha asıktı. Fakat Ketuda Hınzır Yedi'nin çıkardığı bir aksilik nedeniyle dilenciler loncasına gidip boğazına kaçan bir lokma yüzünden maruz kaldığı boğulma tehlikesinden yüzü tanınmayacak kadar hasar görmüş genç bir dilenci tarafından kurtarıldığı zaman 6 yıl önceki neşesi yerine gelmişti. Öyle ki buna Zülfiyar bile şaşırmıştı. Hele hele adamlarına artık loncanın sadakalarına ihtiyaç olmadığını söylediğinde şaşkınlık iyice artmıştı. Büyük Efendi'deki bu değişim belki de biraz onun aklından, biraz da kendisini aşağılayan o çirkin, o küstah delikanlının onun kirli yüreğinde yeşerttiği marazi bir duygudan kaynaklanıyordu. Bu duyguyu tanımlamak güçtü. Sevgi ile nefret arası bir şey, belki de her ikisiydi. Ama herhalde en doğrusu insanoğlunun o güne kadar hissettiği bütün duyguların bir karışımı, bir çamuruydu. Zülfiyar'ın daha sonra ona söyledikleri, hayatını kurtaran bu delikanlıyı incelerken sezdiklerinin ne kadar doğru olduğunu gösterecekti. Yine de mesele bu kez akılla değil duyguyla ilgiliydi. Gece yarısı gelecek olan delikanlıyı el kimya odasında beklerken Ebrehe hissettiklerinin kadınlara özgü bir takım duygular olduğunu sezdi. Hayatını kurtardığı için bu gence şükran duyması gerekirken aynı nedenden ötürü ondan nefret ediyordu. Küstahlık edip kendisini aşağıladığı için ondan nefret edeceği yerde onu seviyordu. Bir an önce işi bitirmek isteyen Zülfiyar efendisini anlayamamıştı. Fakat kendisini dünya ile oynayacak kadar güçlü hissetmeye alışmış olan Ebrehe'nin amacı belki de son derece rahatsız edici olan bu duygularının nedenlerini ortadan kaldırmaktı. Nasıl olsa henüz vakti vardı. Bunun için o güne dek dünyayla nasıl oynadıysa bu küstah delikanlıyla da öyle oynamayı tasarlıyordu. Ona sahip olduğu gücü hem göstermeli hem de bunu bir yandan örtbas ederek göstermeye çalıştığı şeyin gölgesini büyütmeliydi. Delikanlı onun muhteşem gücünü görüp hayran olunca Ebrehe'nin onu sevmesine neden olan küstahlığı ortadan kalkacak. Büyük efendinin yüreğinde filizlenen duygu da böylece silinip gidecekti. 2. İçinde babası Uzun İhsan Efendi olduğu halde Galata rıhtımında bıraktığı fıçının bir gemiye yükleneceğinden ve bu geminin de ertesi sabah Cebeli Tarık'a doğru yelken açacağından habersiz olan Bünyamin, tam gece yarısı Ebrehe'nin huzurundaydı. Hınzır Yedi Efendisi'nin elini öptükten sonra çekip gitmişti. Bulundukları el kimya odasındaki civa buharı ve kükürt dumanı delikanlıyı oldukça rahatsız ediyordu. Odada 3 kişi çalışıyordu. Bunlardan biri odadaki 3 Zosimos ocağından birinin başında bir imbiye zaç yağı dolduruyor. Öteki ise zemindeki gübre havuzunda beklediği zincifrenin yeterince mayalanıp mayalanmadığını denetliyordu. Bu yurgan tavrına bakılırsa kıdemce onlardan üstün olduğu anlaşılan üçüncüsü ise adamların yaptığı işlerin yolunda gidip gitmediğini inceliyor ve yeri geldikçe emirler vererek onları yönlendiriyordu. Duvarlardaki raflarda sülyen, şap, mürdesenk, havacıva, göztaşı, tebeşir, zincifre ve daha bir nice maddeyle dolu kavanozlar sıralıydı. Zaç yağı, kezzap, tizap ve tuz ruhu ise cam şişelerde muhafaza ediliyordu. Ocakların üzerindeki imbikler erişilmek istenen maddenin doğup ortaya çıkmasını kolaylaştırmak için döl yatağı şeklinde imal edilmişlerdi. Ebrehe gördüklerinden etkilenmişe benzeyen Bünyamin'e, "Geldiğinden beri bu tuhaf mekanın nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsun herhalde," dedi. "Belki de burada altın yapmayı amaçladığımızı sanıyorsun, öyle değil mi?" Delikanlı, "Bundan pek o kadar emin değilim," diye cevap verdi. "Altını kazanmak ya da gasp etmek mümkünken sizin böyle bir işe girişeceğinizi sanmıyorum." "Çok şey biliyormuş gibi konuşuyorsun. Ancak fazlasıyla silik birisin. Ağzından çıkan sözler beni şaşırtıyor. Sanki biri bu sözleri kulağına fısıldıyor gibi. Kim bilir, belki de birinden ilham alıyorsun." Bünyamin'in aklına nedense babası Uzun İhsan Efendi geldi. El kimya cehenneminden bir an önce gidip rıhtımda babasını kurtarmak istiyordu. Ama içindeki bir dürtü onu Ebrehe'nin amaçlarını öğrenmeye zorlamaktaydı. "Peki burada ne elde etmeye çalışıyorsun?" diye sordu. Büyük efendinin neşesi yerine gelmişti. Bu soruyu işitince gözleri parladı ve delikanlıya, "Tabiatta 7 çeşit cisim olduğunu bilirsin mutlaka," dedi. "Ancak altın, gümüş, kükürt, kalay, bakır, kurşun ve harisiniden ibaret olan bu 7 cisim yanında bir 8.sinin olduğunu pek az kişi bilir. Biz 8. cismi elde etmeye çalışıyoruz." "El kimyacıların aradığı filozof taşı olmasın bu?" "Hem evet hem hayır. Fakat birçok bilgin filozof taşıyla belki de bizim aradığımız şeyi kastetmiş olabilir. Peki sizin aradığınız bu 8. cisim ne?" Ebrehe bu soruyu işitince duraksadı. Sanki bir sırrı verip vermemekte tereddüt ediyordu. Neden sonra gülümsedi ve fısıltıyla, "Yaratılmamış olan," dedi. "Biz yaratılmamış olanı arıyoruz."